Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Programın hazırlanmasında da Ramazan Duman kardeşimizin emekleri var. Allah kendisinden razı olsun. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Ali İmran Suresi'nin 20. ayetini okumuştuk. Son kısmında birkaç önemli husus kaldığını ifade etmiştik. Şimdi oradan başlayalım. Önce ayetin bir mealini hatırlayalım. Sonra da vaktimiz yetişirse bir ayet-i kerime daha üzerinde konuşmaya, anlamaya çalışalım. 20. ayet-i kerimede Rabbimiz mealen şöyle buyurmuştu. Buna rağmen Allah'ın dini hakkında seninle tartışırlarsa onlara de ki ben bütün varlığımla Allah'a teslim oldum. Bana tabi olanlar da ona teslim oldular. Kendilerine kitap verilenlere ve dinden imandan habersiz ümmilere de siz de teslim oldunuz mu diye sor. Eğer teslim olurlarsa doğru yolu bulurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimede bir Müslümanın gayrimüslimle, yani Müslüman olmayan birisiyle konuşma üslubu anlatılıyor. Müslüman muhatabının idrakine, anlayış seviyesine, merakına veya dini ihtiyaçlarına göre onun anlayacağı şekilde İslam'ı anlatır ve en sonunda da ben bu anlattığım din üzere, İslam üzere Allah'a teslim oldum, onun buyruklarına, emir ve yasaklarına tabi oldum der. Muhatabını da İslam'a davet eder. Eğer o şahıs bu anlatılan ölçülerle İslam'ı güzel bulur, uygun bulur, kendisini Allah'ın dinine teslim ederse o da hidayete kavuşmuş olur. Yok, eğer anlatılanları sevmez, dinlemez, anlamaz, anlasa da kabul etmezse o zaman Müslümanın onu zorla İslam'a çevirme gibi bir vazifesi yoktur. Müslüman tebliğcidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnsanları zorla Müslüman yapmaya çalışmamıştır. Evet, İslam'ın bir kılıç dini olma yönü de vardır. İslam bir cihat, bir çalışma, bir mücadele dinidir aynı zamanda. Ama bu cihat, bu kılıç tebliğ vazifesine engel olunan zamanlarda devreye girer. Daha açık konuşmak gerekirse, İslam hiçbir insanı Müslüman olmak için ya Müslüman olursun ya da seni öldürürüm diyerek bir tehditle İslam'a çağırmaz. Bu İslam'ın ruhuna aykırıdır. İslam, insanın aklının ve gönlünün teslim olmasıyla gönüllü bir şekilde var olan bir inançtır, bir uygulamadır. Ama İslam'ın önüne bilinçli olarak setler konuluyorsa, Müslümanların İslam'ı yayması için, sadece tebliğ faaliyetini yapması için bile birçok engeller çıkartılıyorsa, Müslümanlar bu engelleri aşmak için Allah'ın izin verdiği her türlü yola başvurabilirler. Cihat veya savaş veya kılıç, İslam'la insanlar arasındaki engelleri kaldırmak demektir. Yoksa insanları zorla Müslüman yapmak değil. Eğer bir zalim insanların İslam'a ulaşmasını engelliyorsa, İslam'ın konuşulmasına bile tahammül etmiyorsa, edemiyorsa, öyle bir zalimle mücadele etmek bütün Müslümanların vazifesidir. Müslüman gönüllü olarak teslim olduğu bu dinin esaslarına riayet eder. Bir insan ben Müslümanım diyorsa İslam'ın emirlerine uymak zorundadır. Ona teslim olmak zorundadır. Zaten bu teslimiyet gönüllü olarak girdiği bu dindeki samimiyetinde ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet insanların akıllarını ikna etmeye, gönüllerine Allah'ın sevgisini ve korkusunu yerleştirmeye dönüktür. Bu sebeple Rabbimiz insanların önüne iki tane yol koyduğunu, bunlardan birisinin cennete, öbürünün cehenneme gittiğini, dileyenin kafir, dileyenin de mümin olacağını bildirir. Böyle bir durumda Peygamber Efendimiz'e ve onun takipçisi olan Müslümanlara düşen en büyük vazife o tebliğdeki istikrardır, devamlılıktır, kendini tebliğe hazırlamaktır ve o dini söylediği gibi teslim olmuş bir şekilde samimiyetle yaşamaktır. Başka bir ifadesiyle, dinin sahibi Allah-u Teala'dır. Onu muzaffer kılıp bütün dünyaya o dini ulaştıracak, bütün dünyayı o dine boyun eğdirecek de Allah-u Teala'dır. O halde Müslümanlar o dini yaymak için tebliğ etmeli ve o dini yaşamak için gayret göstermelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca Mekke'de olsun, Medine'de olsun pek çok kereler, bazen yüzlerce kere azılı kafirlere gitmiş, onlara İslam'ı, Allah'ı, ahireti, Kur'an-ı Kerim'i anlatmıştır. O tebliğ vazifesini bir hakkın yerine getirmiştir. Hatta bu hususta o kadar çok gayret göstermiş, o kadar çok heyecanlanmış, o kadar çok endişe etmiş, üzülmüştür ki Allah-u Teala peygamberini teselli etmek zorunda kalmıştır. Ey peygamberim, onlar iman etmiyorlar diye kendini neredeyse perişan edeceksin, helak edeceksin. Bu kadarına gerek yok. Senin vazifen sadece tebliğ etmektir. İnsanlara bunu ulaştırmaktır diye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i hem teselli etmiş hem de insanlara nasıl davranacağı hususunda onu eğitmiştir. Bazı ayetlerde sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar kalpleri katılaşmış, kulakları duymaz hale gelmiş, gözleri görmez hale gelmiş azılı kafirlerdir. Artık kalplerine mühür vurulmuştur demiştir Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz kimin kalbinde mühür olduğunu, kimin kesinlikle artık Müslüman olmayacağını bilmeyen bir insandı. O yüzden de en azılı düşmanları olan müşriklere, kafirlere bile defalarca gitmiş, onların damarını bulup Allah'ı ve kitabı anlatmaya çalışmıştır. Bu da şunu gösteriyor. Mümin, ben bu adama zaten bir kere anlattım yeter deyip geçmemeli. Dili döndüğü kadar defalarca kapılarına gitmeli. Onların gönüllerine ulaşacak sözlerle İslam'ı onlara ulaştırmaya devam etmelidir. Biz kimin kalbinin mühürlenmiş olduğunu, kimin küfür üzere yaşayıp küfür üzere öleceğini bilemeyiz. O yüzden vazifemiz tebliğdir. Vazifemiz en güzel şekilde onlarla mücadele edip onların hikmetle, güzel öğütle, nasihatle ve yine farklı mücadele yollarıyla ikna edilmesine çalışmaktır. Biz cehdimizi, gayretimizi ortaya koyarız. Rabbimiz o gayretlerimiz neticesinde bazen bir kere söylemekle, bazen birinci defa söylediğimizde o kişinin kalbinde hidayet kıvılcımı meydana getirir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi tek bir kişinin bizim vesilemizle hidayete ermesi bir vadi dolusu kırmızı develerden daha kıymetlidir, daha faziletlidir. Peygamber Efendimiz bu sözü Hazreti Ali'yi Hayber fethine gönderdiğinde, sancaktar olarak gönderdiğinde söylemişti. O gün kızıl deve sahibi olmak, bugünkü son model arabalara sahip olmak kadar kıymetliydi. İnsanların gözünde farklı bir yere sahipti. Bugün bir vadiyi dolduracak kadar son model arabalara, en pahalı arabalara sahip olmak ne kadar büyük bir zenginlik olarak görülüyorsa, işte o günde bu develere sahip olmak böyleydi. Bir insanın bizim vesilemizle hidayete ulaşması da insanın bu dünyada sahip olduğu olacağı pek çok dünyevi nimetten daha makbuldür. Burada ayet-i kerimenin son kısmında "Vallahu basirun bil ibad" ifadesi vardır. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle, ayet-i kerimenin bu kısmıyla hem Peygamber Efendimiz'i, hem onun ashabını ve ümmetini bu sözlerine ne kadar sadık oldukları hususunda görmektedir. Yani biz bütün varlığımızla Allah'a teslim olduk diyen bir insan Allah'a nasıl teslimiyet göstermiştir, bunu hakkıyla görmektedir. Ayrıca Rabbimiz o Allah'a bütünüyle teslim olmuş kimsenin bunu başkalarına ulaştırma hususunda ne kadar gayret gösterdiğini, tebliğ vazifesine ne kadar riayet ettiğini görmektedir. Bundan haberdardır. Diğer konuda kendilerine İslam'ın ulaştığı ama buna rağmen onu kabul edip etmeme noktasında farklı farklı duruşlarda, farklı farklı kararlarda bulunan insanları da Rabbimiz hakkıyla bilmektedir, görmektedir, tanımaktadır. İşte kendisine İslam'ın ulaştığı bir kimse ne kadar sorumluluk sahibi ise, onu iman edip kabul edip uygulamak hususunda, imanı hiç ulaşmamış, hidayeti hiç öğrenememiş kimseye Müslümanların da bu hidayet dinini ulaştırması o kadar büyük bir vazifedir. Rabbimiz bütün insanları adeta Müslümanlara zimmetlemiştir. Yarın kıyamet gününde Afrika'nın bir ucundaki bir kabilenin mensubu veya kutuplarda yaşayan veya dünyanın bambaşka ülkelerinde yaşayan her insan bir gün Müslümanların yakasına yapışıp "Şayet siz bana İslam'ı öğretmiş olsaydınız, İslam'ı bana ulaştırmış olsaydınız, ben de Müslüman olurdum, ben de cehenneme girmezdim" diye Müslümanların yakasına yapışabilir. O halde Müslümanlar bütün insanlığa İslam'ı en güzel haliyle sunmak, en güzel şekilde yaşayıp ona örnek olmak zorundadırlar. Bu Rabbimizin Müslümanlara yüklediği bir vazife, aynı zamanda büyük bir şereftir. Hakkını vermek ve o şereften pay sahibi olmak cümlemizin nasibi olsun inşallah. Muhterem dinleyicilerim, 21 ve 22. ayet-i kerimelerde kendilerine bu şekilde İslam tebliğ edildiği halde, gerek Peygamber Efendimizin devrinde, ümmet-i Muhammed olarak, gerekse daha önceki peygamberler döneminde, İslam'la muhatap oldukları halde, farklı yollar seçenlerle ilgili bir uyarı, bir fotoğraf var. Estağfirullah, Bismillah. İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûne nebiyyîne bi gayri hakkin ve yaktulûne lezîne ye'murûne bil kıst minennâs febeşşirhum bi azâbin elîm. Ulâikellezîne habitat a'mâluhum fiddunyâ vel âkhirâ ve mâ lehum min nâsirîn. Sadakallâhu'l-azîm. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar eden, peygamberleri haksız yere öldüren ve kendilerine adaletli davranmayı öğütleyenleri de öldürenler yok mu? Onları pek elem verici bir azap ile müjdele. Onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onları azaptan kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimede kafirlerin özellikleri anlatılıyor. Bu kafirler burada sayılan amellere bakınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yaşayanlar ve bazen de bazı yönleriyle Peygamberimiz devrinde kıyamete kadar yaşayacak olanları içine alıyor. Birinci olarak kafirlerin özelliği Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri. İkinci olarak kafirler peygamberleri haksız yere öldürmüşlerdir. Üçüncü olarak da kendilerine adaletli davranmalarını emreden kişilere kastetmişler, onların da canını almaya çalışmışlardır. Demek ki bir insan kafir olduğu zaman, bir insan Allah'ın hidayet davetini reddettiği zaman sadece kendisine zarar vermiyor. O bu inkarındaki şiddet nispetinde eğer azılı bir kafir, azılı bir İslam düşmanı olmuşsa kendisine hakkı söyleyen herkese karşı düşman kesiliyor. Peygamberler günah işlemeyen, insanlara kötülük yapmayan, saf, temiz, masum hidayet davetçileri. Onlar hakkın tercümanı olarak insanların arasında Allah'ın emirlerini dile getirmişler ve bu kafirler gözünde böyle bir sözcülük başlı başına ölüm cezasına hak ediş demek. Demek ki iman küfrün karşısında, hidayet dalaletin karşısında en büyük, en çetin meydan okuma. Peygamberler haksızlığın, zulmün, adaletsizliğin, inkarın, nankörlüğün en büyük düşmanları. Sadece sözleriyle o kafirlerin askerle, parayla kurdukları iktidarlarını sarsan, yerle bir eden, otoritelerini perişan eden bir hüviyete sahipler. Bu yüzden kafirler peygamberleri kendilerine düşman ilan etmişler ve peygamberler onlara Allah'ın dinini anlattıkça onlara zulmetmişler, işkence etmişler ve en sonunda o masum peygamberlerin canına kastetmişler. Tarih boyunca İsrailoğullarına gelmiş pek çok peygamberin İsrailoğulları içindeki zalim güruhlar tarafından öldürüldüğü hem Tevrat'ta, İncil'de yer alır hem de Kur'an-ı Kerim İsrailoğullarının bu hakka düşmanlığını açıkça ifade eder. Peygamberler bozuk bir çağa gelip kral çıplak diyen insanlardır. Peygamberler uyuyan toplulukları dürtüp uyandıran, onları Allah'a çağıran hakikat elçileridir. Uyumaya, tembelliğe alışmış, sömürü üzerine bir düzen kurmuş ve daha fazla semirmek için, daha fazla sömürmeye muhtaç olan o ellere müdahale eden, o dilleri susturan en yalın, en saf ama en kuvvetli sözdür peygamberlerin sözü. İşte bu sebeple kafirler, Allah'ın dinini inkar eden insanlar, isyancılar, peygamberlerin konuşmalarına tahammül edememiş, bu dinin susturulması için adalet talep eden, zulme karşı çıkan herkesi susturmaya tevessül etmişlerdir. Böylelerine Allah-u Teala elim bir azabı müjdelemeyi emretmiştir bize. Ve yine o kimselerin, yani inkar edenlerin, peygamberlerin canına kastedenlerin, adaleti emreden, insanları adalete çağıran kimselerin öldürülmesiyle güçlü olduklarını, her şeye hakim olduklarını düşünen bu zalimler güruhuna dünyada da ahirette de yaptığınız her şey boşa gitmiştir diyerek Rabbimiz onları bütün planlarıyla, bütün güçleriyle, kuvvetleriyle perişan edeceğini haber vermiştir. Burada onlara destek olan birçok askerleri, birçok yardımcıları olabilir. Ama onları ahirette Allah'ın azabından kurtaracak tek bir yardımcı dahi yoktur. Orada herkes kendi başının derdine düşmüştür. Rabbimiz bizleri o elim azaptan, o çetin günden muhafaza buyursun. Bizi hidayete eriştirdiği Resullerin, Nebilerin, Sıddıkların, Şehitlerin yolundan ayırmasın. Amin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın diğer bir kısmı olan Hadis-i Şerif bölümünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif nakledelim. An Ümmil Müminin Ümmi Seleme Hind İbni Ebi Ümeyye Huzeyfe radıyallahu anha Ani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal İnnehu yusta'melu aleykum ümera fete'rifune ve tunkirune Femen kerihe fekad beriye ve men enkara fekad selime Velakin men radiye ve tabi'a قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint binti Ebu Ümeyye Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin üzerinize bir takım emirler, idareciler tayin olacaktır. Onların dine uygun olan işlerini iyi bulur, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, kerih görürse günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya çalışırsa kurtuluşa erer. Fakat kim de razı ve hoşnut olur, onlara uyarsa isyan etmiş olur, dedi. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ya Resulallah, o idarecilerle savaşmayalım mı?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır," buyurdu. Muhterem dinleyicilerim, bu da Peygamber Efendimizin çağlara hitap eden hadis-i şeriflerinden bir tanesi. Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan gelmiş bu hadis-i şerif. Sizin üzerinizde bir takım insanlar idareci olacak. Bu idarecilerin bazen yaptığı şeyler dine uygun olacak, bazen de yaptığı şeyler dine uygun olmayacak. Siz onların dine uygun olan işlerini takdir edersiniz, onların yanında yer alırsınız. Ama onlar hata yaptığında, dini hususlarda yanlış kararlar aldığında, hatalı uygulamalar yaptığında birkaç bölüme ayrılırsınız. Kim onların bu yaptığı yanlışları uygun görmezse, bu yaptıkları yanlıştır diyerek onları tenkit ederse günahtan korunmuş olur. Yani idarecinin hatası varsa o hatayı eleştirmek, o hatayı dile getirmek sizi o hatayı işlememiş hale getirir. Bir ikinci kesim var. Bir idareci kötü bir karar verdi, hata yaptı. Çevresinde onun hata yaptığını gören, bunu hoş karşılamayan insanlar var, eleştirenler var. Ama onun bir gömlek üstü o idarecinin o hatasına, kötülüğüne engel olmaya çalıştı. İşte bunlara Peygamberimiz kurtuluşa ermişlerdir buyuruyor. İlki hatasını gördü, eleştirdi, böylece o hatadan kendini korumuş oldu. Öbürü ise hata yaptığını görüyor ve o hatayı düzeltmek için o idareciye ulaşıp onu ikaz ediyor. Üçüncü bir kesim de idareci hata yaptığında o grup da idarecinin yaptığından razı ve hoşnutsa o da o idareciyle beraber o günahı işlemiş demektir. Ashab-ı kiram böyle bir idareciyle karşılaştıklarında onun hatalarına bakıp onunla mücadele etmeyi, gerekirse onunla savaşmayı göze alıp almamalarını sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o idareciler namaz kılıyorlarsa onlara savaş ilan etmeyin diyerek kalın bir çizgi çiziyor. Demek ki namaz o idarecinin Müslümanlardan olduğunu gösteren en büyük işaretlerden bir tanesi. Eğer Müslümanların başına idareci olan namaza riayet ediyorsa, beş vakit namaz kılıyorsa, böyle bir insanın hataları olsa da ona karşı silahlı mücadeleye girmek doğru değildir. Fakat bu her şeyiyle onun her dediğine itaat etmek, her yaptığından razı ve hoşnut olmak da değildir. Müslüman İdarecinin değil, hakkın, hakikatin yanındadır. Eğer bir yanlış görürse, onu eliyle, diliyle değiştirmeye çalışır. Hiç değilse, gönlen o yanlışın yanında yer almaz. Böylece en azından kendisini o günahtan beri kılmış, uzak tutmuş, kendini korumuş olur. Eğer o idareciye ulaşma, onun kanaatini değiştirme, yanlışını düzeltme imkanı varsa, o zaman kalbiyle buğz etmek de yetmez. O idareciyi ikaz edip yanlışından döndürmeye çalışmak da buna gücü yeten insanlar için bir vecibedir, bir sorumluluktur. Aksi halde o sorumluluktan dünyada da ahirette de kurtulamaz. Muhterem dinleyicilerim, kısa kısa iki tane menkıbe nakledeceğim inşallah. Bunlardan bir tanesi Ali bin Şihab Kuddise Sirruh'tan. Ali bin Şihab Kuddise Sirruh, ekin ekeceği sırada tarlanın çevresine bakla, bakla ekeceği sırada tarlanın sınırlarına ekin ekerdi. Böylece mahsullerinin diğer tarlaya sarkmasını ve mahsulünün şüpheli hale gelmesini önlemeye çalışırdı. Hasat zamanı gelince ektiğini biçer, fakat sınır olmak üzere ektiği mahsulünü kendisine almaz, halka bırakırdı. Malumdur, köy yerlerinde tarlaların sınırları kesin değildir. Bazen bir taş ötesi, bir taş öncesi, sonrası ve zaman zaman da bu sınır sebebiyle kavgalar olur. Sen benim tarlama geçtin, ben senin tarlanı ektim vesaire. Allah dostları bu manada kul hakkı geçmesin diyerek sınırlarını kesin bildikleri tarlalarda bile o sınırlara yakın bölgeleri farklı ürünler ekmişler. O ürünleri de sınır olarak koyarak onlardan hiç almamışlardı. Böylece en küçük bir tanesinin bile komşusunun hissesine düşmesini engellemişti. Yani takvanın sonu, sınırı yok. Kul hakkı hassasiyetinin ölçüsü belli ama bunu uygulamada farklı farklı metotlar var. Mühim olan gönül rızası içinde kendi emeğinin, kendi hakkının sınırlarında kalabilmek. Bu sınırı aşmaya başladığı zaman, başkasının hakkına girmeye başladığı zaman insan şüpheli mallar edinmiş oluyor. O şüpheli mal kalbine gölge düşürmeye başlıyor vesaire. Bu da onun maneviyatını, ahlakını, ibadetini etkiliyor. Son olarak Bişri Hafî'nin kız kardeşi Ahmet bin Hanbel'e gelmiş. Meşhur müsned yazarı, Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel'e gelmiş ve ona fetva sormuş. Biz damlarımızın üstünde oturur, iplik eğiririz. Yanımızdan her tarafı aydınlatan devlet adamlarına ait meşaleler geçer. Bu meşalelerin ışıkları üzerimize düşer. Bu ışıkların altında iplik eğirmemiz caiz midir diye sorar. İmam Ahmet bin Hanbel, Allah Teala afiyetler ihsan eylesin, sen kimsin diye o fetva soran kadına cevap vermeden önce soru sorar. Kadın Bişri Hafî'nin kız kardeşi olduğunu söyleyince Ahmet bin Hanbel ağlar ve şöyle der: hakiki vera sahibi, takva sahibi Bişri Hafî sizin evinizden çıkmıştır. Bu meşalelerin altında iplik eğirme. Muhterem dinleyicilerim, bu da farklı bir yine takva ölçüsü. Bir insanın ihtiyacı yokken devlet malına, devletin ışığına talip olmaması, ondan istifade etmemeye çalışması hususunda gerçekten insanların takvası ne kadar artarsa helal ve haram noktasındaki hassasiyeti de o kadar artıyor. Bişri Hafî malum Allah dostlarının büyüklerinden, takva sahibi bir zat. Burada onun evinde yetişmiş, onun kız kardeşinin de o takva hassasiyetini kardeşinden Biş Rafi'den etkilenerek sahip olduğunu gösteriyor. Ahmet bin Hanbel, biraz önce de dediğim gibi, Hanbeli mezhebinin kurucusu, büyük bir hadis alimi, çok muttaki bir zat. Kendisine gelip fetva isteyen bu kadının devlet malından istifadeyle ortada sokakta gezinen meşalelerde yün eğirip eğirmemesini, yani istifade edip etmemesinin hükmünü soruyor. Ahmet bin Hanbel de bu soruyu herkesin sormayacağını, bu kadar hassasiyeti herkesin düşünmeyeceğini anlayarak o zatın, o kadının kim olduğunu öğreniyor. Bişri Hafi'nin kardeşi olduğunu, kız kardeşi olduğunu öğrendiğinde de gerçekten onun, Bişri Hafi'nin büyük bir takva ehli olduğunu, evinin de bu takvadan nasiplendiğini ifade ediyor. Sonra da o ışıklardan, o meşalelerden istifade etme diyor. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten kamu malı, devlet malı, bütün milletin ortak olduğu bir mal. İnsanın ihtiyacı yokken o maldan nasiplenmesi, başkalarıyla çok derin bir şekilde bir hak tereddübüne sebep olur. Yani Hazreti Ömer'in uygulamasıyla devletin hazinesinden kullanılan bir kağıt, bir kalem, bir mürekkep bütün ümmet-i Muhammed'in ortak malıdır. Onu şahsi malda kullanmak, şahsi tasarrufunda kullanmak o kadar kişiyle bir hak tereddübüne, bir hak oluşmasına sebep olur. Bu manada Müslümanların her hususta kul hakkına riayet ettiği gibi devlet malını kullanma hususunda da yine kul hakkına azami titizlik göstermesi gerekir. Çünkü bir kişiyle olan hak, yani biraz önce anlattığım Ali Şihab örneğinde geçtiği üzere bir tarla yanındaki komşuyla sınırı ihlal etmiş olsa, onun tarafından bir takım tohumlar, buğdaylar, ekinler devşirmiş olsa, burada senin hakkına girdiğin kişi bellidir, komşundur. Aldığın bir kiloysa 3 kilo verirsin, helalleşirsin. Ama vakıf malı, devlet malı bütün ümmet-i Muhammed'in ortak malıdır. Burada bir zaaf gösterildiğinde, burada bir kul hakkını ihlal etme durumu söz konusuysa, o zaman bütün ümmeti Muhammed'le, bütün o insanlarla tek tek helalleşmek gerekir. Bu da hem çetin hem de neredeyse imkansız bir şeydir. O yüzden kul hakkına, bilhassa devlet malına, kamu malına karşı hassas olmalı. Vakıftan, velayetten ve bu tür devlet malından mümkün olduğu kadar uzak durmaya, alınan devlet malını da yine alındığı şartlarla yerine getirmeye çalışmalıdır. Aksi halde ahirette hesap çok ağır olur. Rabbimiz böyle bir hesaptan, böyle çetin bir muhasebeden hepimizi muhafaza buyursun. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.